Sayfa 164. Diyarbakır yakınlarındaki Silvan'da karargahına ulaştıktan sonra Corin'e şöyle yazacaktı. İnsan uzun ve yorucu bir yolda, batıdan doğuya 2 ay süren bir seyahatten sonra bir an olsun dinlenmeye hak kazanır derdiniz değil mi? Ne gezer? Dinlenmek galiba ancak öldükten sonra nasip olacak. Ama bu hayali rahata erişmek için bile olsa, sizin bondiyönüzün, Tanrı, cennetine gitmeye pek öyle kolay kolay razı olmayacağım. Kitap okumayı elden bırakmadığını Corin'e göstermek için olacak, bir Fransız askerlik tarihinden aldığı parçayı da ekledi ve mektubunu Chateaubriand'ın bir vecizesiyle bitirdi. Büsbütün unutulmaktansa hiç doğmamış olmayı tercih ederim. Mustafa Kemal karargaha geldiği vakit büyük bir karışıklıkla karşılaştı. Buradaki birlikler yorgun, morali çökmüş, hastalıktan kırılmış, silahsız, cephanesiz bir ordunun döküntülerinden başka bir şey değildi. Vicdansız subaylar, ahlaksız müteahhitlerle birlik olmuş askerleri sömürüyorlardı. İstanbul'a telgraf çekerek silah, yedek kuvvet ve sağlık malzemesi istedi. Ama cevap alamayınca da pek şaşmadı. Kol orduyu az çok dövüşebilecek bir biçime sokmak için tek başına uğraşması gerekiyordu. İyi bir şans eseri olarak burada aklı başında çalışkan bir komutan yardımcısı buldu. Bu Selanik'te onun orduyu siyasetten ayırmak yolundaki çabalarını desteklemiş olan Kazım Karabekir'di. Yılın ilk aylarında Ruslar Enver'in uğradığı bozgundan geç de olsa yararlanmaya karar vererek Anadolu'ya yürümüş ve önemli Erzurum müstahkem mevkiini aldıktan sonra Karadeniz'deki başlıca Türk limanı olan Trabzon'u işgal etmişlerdi. Türkler Erzurum'u geri almak için Temmuz ayında bir karşı saldırıya geçmeyi tasarlıyorlardı. Lakin 2. ordu henüz hazır değildi. 3. orduyla tam bir bağlantı da kuramamıştı. Böylece Ruslar Türklerden çabuk davranarak bütün cephe boyunca bir kere daha saldırdılar. Türkler de kanlı çarpışmalardan sonra daha gerilere çekilmek zorunda kaldılar. Kendi kol ordusuyla 2. ordunun sağ yanında dövüşen Mustafa Kemal çarpışmanın en civcivli yerindeydi. Bir ara askerleriyle beraber çevrelerini neredeyse büsbütün kuşatan bir süngü ormanı arasında büyük bir piyade kuvvetiyle göğüs göğüse dövüşmek zorunda kaldı. Ancak soğukkanlılığı ve kendi süngüsünü de bütün gücüyle kullanması sayesinde bu çarpışmadan sıyrıldı ve böylelikle muhtemel bir ölümden ya da esirlikten kurtulmuş oldu. Sonra sorumluluğu kendi üzerine alarak genel bir çekilme emri verdi. Rusların arkadan gelmeyeceklerine güveniyordu. Gerçekten de öyle oldu. Emir dışı hareketiyle tehlikeye atmış olduğu meslek hayatı böylece kurtuldu. Geri çekiliş sırasında yanı başında bir erin, "Şu bizim komutanlar da amma korkak yahu, Rusları öldürüp duruyordum, bizi ne diye geri çekerler?" diye söylendiğini duydu. "Pekala," diye cevap verdi. "Ama savaş bir tek senin Rusları öldürmenle kazanılmaz. Kocaman bir ordu bu. Geri çekilmesinin belki de senin anlayamadığın bir nedeni vardır." "Sen kim oluyorsun ki?" "Ben senin komutanınım." Askerin yüzünde bir şaşkınlık belirdi. Sonra yumuşayarak, "O zaman başka," dedi. Subaylarının her zamanki gibi en önden kaçtığını sanmıştı. Türkler ellerindeki kuvveti yeniden toparladılar. Mustafa Kemal ordu komutan yardımcısıydı, komutan da İzzet Paşa. Eski okuldan liberal, siyasi düşünceli bir general olan İzzet Paşa, önce Abdülhamid'e muhalefet etmiş, arkadan bir süre İttihat ve Terakki'nin Harbiye Nazırlığını yapmış ama sonunda onlarla da geçinememişti. Mustafa Kemal gibi o da Türkiye'nin savaşa katılmasına karşı gelmişti. 1914'ten beri boyuna Kaiser'in hem memleket hem de ordu idare edecek kıratta bir adam olmadığı düşüncesine dayanarak Almanların mutlaka yenileceğini söyleyip duruyordu. Tatlı yüzlü, iri yapılı, kararsız yaratılışta bir adamdı. İkinci ordu Ağustos başlarında karşı saldırıya geçti. Mustafa Kemal yenilgiden sonra birliklerinin moralini öyle yükseltmişti ki, komutasındaki iki tümen 5 gün içinde sade Bitlis'i değil, onun kadar önemli olan Muş'u da ele geçirerek Rusların hesaplarını alt üst etti. İzzet Paşa, 2. ordunun üst yanıyla cephenin öteki kesimlerinde aynı başarıyı gösteremeyince, taarruz pek bir sonuca başlanmadan sona erdi. Böylece birbirini izleyen yenilgiler arasında tek Türk zaferini Mustafa Kemal kazanmış oldu. Yararlığına karşılık kendisine altın kılıç madalyası verildi. Korin Lütfü'ye Diyarbakır'dan insanın değer verdiği kimseler arasında ateş ve ölüme göğüs germesi ne büyük zevk diye yazdı. Mektup son zamanlarda adet edindiği gibi Fransızca bir deyişle sona eriyordu. Şimdi boş zamanlarını okumakla geçiriyordu. Hatıra defterine Est-il possible de renier le Dieu kitabını okumaya devam ediyorum diye not aldı. Birlikler çetin ve sert geçecek bir kışa karşı hazırlığı tamamlamışlardı. Uzun ve yetersiz ulaştırma hatlarına bağlı olan İzzet Paşa'nın orduları sadece silah değil yiyecek bakımından da sıkıntı içindeydiler. Böyle bir yerde bir orduyu uzun süre beslemek de çok zor bir şeydi. Ermeniler göçmüş olduğu için ne ürün yetiştirecek köylü ne de iş görecek zanaatkar kalmıştı. Tümenlerden birinde adam başına 1/3 tayın düşüyordu, yük hayvanları için yem hiç yok gibiydi. Erlerden birçoğunun sırtında sadece yazlık üniformaları vardı. Ayaklarına postal yerine paçavralar sarıyorlardı. Şiddetli tipilerden sonra mağaralarda soğuk ve açlıktan ölüp kalmış müfrezelere rastlamak olağan şeydi. Kışın Mustafa Kemal işte bu mevcudu azalmış ordunun komutanlığına terfi ettirildi. Şimdi hem 2. hem de 3. orduların başına geçirilmiş olan İzzet Paşa'nın yerini aldı. Neyse ki ilkbaharda savaşmak zorunda kalmadılar. Zira 1917 Mart'ında dünya çapında önemli bir olay Rus ihtilali patlak vermişti. Kafkas cephesi şimdi az çok sakindi. Erlerin, subayların rütbe işaretlerini söküp kurmaylara komuta etmeleri yüzünden düzeni bozulan Rus ordusu yavaş yavaş parçalanarak en sonunda Tiflis'e doğru çekildi. Bu arada Mustafa Kemal'in bu ilk ordu komutanlığının başlıca önemli yanı, sonradan en yakın iş ortağı olacak insanla arkadaşlık kurmasıydı. Bu tıpkı Kazım Karabekir gibi Selanik'teki parti çatışmasında onu desteklemiş olan Albay İsmet'ti. İsmet Bey yumuşak bakışlı, gözlerinin içi ışıldayan ve kulağı biraz ağır işiten ufak tefek sessiz bir adamdı. Ağır fakat sağlam işleyen bir kafası vardı. Görevine düşkündü. İkisinin de öğrenimleri ve sonra meslekte gelişmeleri birbirine aşağı yukarı paralel olmuştu. Mustafa Kemal Trablus'ta İtalyanlarla dövüşürken İsmet Yemen'de bir Arap isyanıyla uğraşmış ve o da Mustafa Kemal gibi Balkanlar tehlikedeyken orduları bu uzak Arap ülkelerine bağlayan pan-İslam politikasını üzüntüyle karşılamıştı. Orada sıkıntı içindeyken tek avuntusu İzzet Paşa ile ya satranç ya da briç oynamaktı. Dipnot, yeni bir oyun olan briçi subaylara İzzet Paşa öğretmişti. Ama İsmet Bey'i asıl avutan İngiliz subaylarından kalma bir yığın gramofon plağıydı. Bunlar ona ömrünce süren bir klasik müzik sevgisi aşıladı. İsmet Bey şimdi yine İzzet Paşa'nın mahiyetine verilmiş ve Mustafa Kemal'in arkasından Kafkas cephesine gelmişti. Yolda 2 gün durarak babasının ısrarıyla yüzünü bile görmediği bir komşu kızıyla evlenmişti. Eşini düğünden sonra da pek görememişti. Askerlik mesleğinin gerekleri yüzünden ancak 6 yıl sonra uzun, mutlu ve düzenli bir aile hayatına başlayabilecekti. İsmet okumayı, düşünmeyi seven bir adamdı. Mustafa Kemal'den daha çok kitap okumuştu. İkisi de aynı radikal düşünceleri paylaşıyor, görüşleri birçok noktalarda birbirine uyuyordu. Savaşın felaketli gidişini, Batı'daki siper harbinin Almanları yıprattığını, Türkiye'yi kurtarmak için bir an önce barışa gidilmesinin şart olduğunu, Türk askerlerinin Avrupa'ya gönderilmesine yol açan politikanın yanlışlığını, Asya'daki Türk ordularının acıklı durumunu ikisi de açıkça görüyorlardı. İsmet Bey, pratik modern bir asker olarak, özellikle 2. Ordunun başına iş açmış olan levazım sorunlarının üzerinde duruyordu. Yarının adamı olarak demir yollarının hayati önemini kavramıştı. Ruslar bu bakımdan Türklerden ilerideydiler. Erzurum'u alır almaz, şehre ve şehrin ötesine dar bir demir yolu döşeyerek kendi iç ikmal hatlarıyla birleştirmişlerdi. Türklerse Torosların doğusunda demir yolu bulunmadığı için ikmal bakımından kötürüm gibiydiler. Mustafa Kemal ile İsmet Bey aynı görüş ve amaçları beslemekle beraber, yaratılış bakımından o kadar ayrıydılar ki sanki birbirlerini tamamlıyorlardı. Mustafa Kemal'in kafası geniş çözüm yollarına, alışılmamış tepkilere açık, cesaretli yargılara varmaya hazır, çabuk ve esnek çalışırdı. İsmet'in düşünceleri ise daha dar bir çerçeve içinde, daha ağır, daha temkinli işler ve ayrıntılar üzerinde titizlikle dururdu. Mustafa Kemal'in maceracı bir ruhu, bağımsız bir karakteri vardı. Hareketlerinde kesin kararlıydı. İsmet Bey ise ihtiyatlı, başkalarının görüşüne bağlı, inisiyatifi az, karar vermekte tereddütlü bir insandı. Mustafa Kemal insan karakterini ve davranışını içinden gelen bir seziyle anladığı halde, İsmet insanlar üzerinde pek kesin yargıda bulunamaz ve herkese karşı çekingen hatta biraz şüpheci dururdu. Kemal ne derece içi içine sığmaz, çabuk kızan, ruh halleri sık sık değişen, içki ve kadına düşkün bir erkekse, İsmet o kadar sakin, sabırlı, ağırbaşlı, içkiye düşkünlüğü olmayan bir adam ve örnek bir aile babasıydı. Kısacası Mustafa Kemal'in tam karşıtı ve bu yüzden de tam ona gereken yardımcıydı. Daha doğrusu İsmet tam bir kurmay başkanı olarak yaratılmıştı. Dürüst ve özenli. Mustafa Kemal ona planlarını not ettirdiği zaman İsmet'in bunları doğru olarak yorumlayacağına ve etkenlikle uygulayacağına güvenebilirdi. İsmet böylece Mustafa Kemal'in vazgeçilmez gölgesi haline geldi. Mustafa Kemal imparatorluğun bu uzak vahşi köşesinde bile komutanlık sofrasında uygar bir görünüşe uyulmasını ısrarla isterdi. Subaylar yemeğe vakitli vakitsiz gelmeye alışmışlardı. Yemek yerken kalpaklarını başlarından çıkarmadıkları gibi ceketlerinin düğmelerini de çözüyorlardı. Mustafa Kemal bu görgüsüzce alışkanlıklara derhal son verdi. Giyiniş konusunda her zaman titiz olduğu için subaylara uygun bir şekilde giyinmelerini ve davranışlarına dikkat etmelerini bildirdi. Sofraya Avrupalı subaylar gibi baş açık oturmalıydılar. Subay kantininde, hele savaş aralarındaki geçici durgunluk zamanlarında, Batı'daki gibi az çok bir üslup gözetilmeliydi. Nitekim Mustafa Kemal istediğini de yaptırdı. Masa başında oturur, içer ve konuşurdu. Subaylarını ilgi çekici tartışmalara teşvik eder ve bu çeşit konuşmalarda kendini göstermekten hoşlanırdı. Bir gün karargaha yeni gelmiş olan bir telsizciye İstanbul'da neler olup bittiğini sormuştu. Adam çok üzücü şeyler efendim diye anlatmaya başladı. Eski görenekler hep unutuluyor. Kadınlarımız önüne gelen yerde peçelerini açmaya başlıyorlar. Mustafa Kemal meydan okurcasına bu gibi şeylerin burada doğu illerinde de olması gerektiğini ileri sürdü. Hemen Zabitan Mahfeli'nde bir danslı toplantı düzenledi ve dolaylardaki birkaç Ermeni hanımını da Türk subaylarına dansta eşlik etsinler diye çağırdı. Lakin çarpışmaların durmuş olduğu şu sırada Mustafa Kemal'i kitap okuyup dans etmek dışında uğraştıran şeyler de vardı. 6 yıl önce Selanik'te kendisini öldürmekle görevlendirilmiş, Ama sonradan onun en sadık taraflısı kesilmiş olan komitacı Yakup Cemil İstanbul'da tutuklanmıştı. Suçu hükümeti devirip baştakileri öldürmeyi tasarlamaktı. Yakup Cemil savaşın daha şimdiden kaybedildiğini ve memleketin artık ayakta duracak hali kalmadığını ileri sürüyordu. Yeni bir hükümet kurulmalı ve Mustafa Kemal Harbiye Nazırı olmalıydı. Aynı zamanda Enver'in yerine başkomutan vekilliğini üzerine alarak ayrı bir barış için görüşmelere başlamalıydı. Yakup Cemil, Mustafa Kemal'in bu düşünceleri desteklediğini biliyordu. Yakup Cemil'in yargılanması sırasında üstü kapalı şekilde bu işe Mustafa Kemal'in de karışmış olduğu söylendi. Söylentilere bakılırsa Diyarbakır'dan öteki ordu komutanlarına birer telgraf göndererek savaşın yönetilişini ve hükümetin kararsızlığını yermiş ve alınacak tedbirleri görüşmek üzere bir toplantı yapılmasını öne sürmüştü. Bunları Enver'e Mustafa Kemal'in düşmanı olan bir paşa anlatmıştı. Ondan sonra şifreli yazışmaları gizlice incelenmeye başlandı. Yakup Cemil ölüm cezasına çarptırıldı, suç ortakları da hapsedildi. Mustafa Kemal sonradan Rauf'la konuşurken komutanlara telgraf çektiği söylentisini yalanladı ve bunu bir düşmanın kişisel garezi olarak niteledi. Komploya gelince darbe başarıya ulaşıp da kendisine Enver'in yerine geçmesi teklif edilmiş olsaydı bunu kabul edebileceğini saklamadı. Lakin o zaman ilk işi şu Yakup Cemil denilen adamı asmak olurdu. Bu arada ne Mustafa Kemal ne de İsmet dağılmakta olan Rus cephesinde fazla kalmadılar. Başka yerlerde özellikle güneydeki Suriye cephesinde yapılması gereken daha acele işler vardı. Önce İsmet Bey kolordu komutanlığı ile Suriye'ye gönderildi. Biraz sonra da Mustafa Kemal başta hala 2. ordunun arkadan da Halep'te kurulmakta olan önemli 7. ordunun komutanı olarak onu izledi. İngiliz ordusu hem Suriye'de hem de Mezopotamya'da baskısını arttırmıştı. 1917 yılının Mart'ında Almanlar bu cephelerdeki askerleri serbest bırakabilmek için Enver Paşa'yı Medine'deki kolordu garnizonunu geri çekmeye razı ettiler. Medine, şimdi savunulması güç olan uzun Hicaz demiryolunun ucunda, çevresi düşmanla kuşatılmış bir yer durumuna gelmişti. Kutsal Mekke şehri, Emir Faysal'ın ayaklanması sonucunda zaten Arapların eline geçmiş bulunuyordu. İngilizler şimdi Albay Lawrence ve başka subaylar eliyle Faysal'a yardım ediyorlardı. Enver Paşa, Medine'nin boşaltılmasını sağlayacak olan kuvvete komutan olarak Mustafa Kemal'i seçti. Medine, Müslümanlar için Mekke'den sonra ikinci kutsal şehir olduğuna göre, bu boşaltma işini üzerine alan subay, milletçe lanetlenmeyi de göze almalıydı. Üstelik bu iş askerlik açısından da çok tehlikeliydi ve Arap baskısı karşısında bütün Türk kuvvetinin esir ya da yok edilmesiyle sonuçlanabilirdi. Mustafa Kemal bu görevi kesinlikle reddetti. Zaten garnizonun dinine bağlı komutanı Fahri de şehri bırakmaya razı olmuyordu. Böylece Enver'in planından vazgeçildi. Yoksa Mustafa Kemal'in Lawrence'a esir düşmesi bile akla gelebilirdi. Medine şimdilik Türklerin elinde kalmıştı. Lawrence'ın deyişiyle Türkler siperlerde oturuyor ve artık besleme gücünde olmadıkları hayvanlarını kesip yiyerek kendi hareket imkanlarını ortadan kaldırıyorlardı. Dipnot, Seven Pillars of Wisdom kitabından. Fahri, Muhammed'in mezarını savunmayı mütarekeden sonraya kadar inatla sürdürdü. Sonunda İstanbul'dan üst üste gelen emirler ve kendi kurmay subaylarının yaptığı bir toplantı karşısında istemeye istemeye şehri teslim etti. Bu yüzden bütün Müslüman Türklere kendini sevdirmiş oldu. Bununla birlikte türbeyi gölgeleyen palmiyeleri kestirmiş olduğu için ona kızanlar da yok değildi. Bu sırada Medine'yi ikinci plana atan daha büyük bir felaketle karşılaşıldı. İngilizlerle Hintliler Bağdat'ı ele geçirmişlerdi. Bağdat'ın kaybı memlekette geniş üzüntü ve öfke yarattı ve ilk olarak halk arasında Enver Paşa'ya karşı belirli bir hoşnutsuzluk baş gösterdi. Enver Bağdat'ı geri almak için hemen harekete geçti. Bulduğu çare her zamanki gösterişli stratejik tasarılarından biriydi ve bu sefer hemen hemen yalnız Almanlar tarafından yürütülecekti. Taarruz için Yıldırım Orduları Grubu diye adlandırılan bir kuvvet kuruldu. Dipnot, bu Napolyon'un Mısır zeferine Türklerin vermiş oldukları addı. Bu ordunun amacı en aşağısından gösterişli bir yürüyüşle çölü yarıp geçerek Bağdat'ı İngilizlerin elinden almaktı. Bağdat'ın ötesinde de İran ve Hindistan uzanmaktaydı ki bu da Alman İmparatorluğu'nun ancak doğuda büyük topraklar ele geçirmekle kurtulabileceğine inanmaya başlayan von Ludendorff'a pek çekici geliyordu. Almanlar Türk ordusuna sadece eğitmenlik ve danışmanlık ettikleri iddiasını artık büsbütün bırakacaklardı. Bu seferki grup kurmay heyetiyle komutanı Alman olan tam bir Alman ordusuydu. Komutanı General von Falkenhayn'dı. Önceden Alman Genelkurmayının başkanı olan von Falkenhayn, bir yıl önce Verdun'u düşüremediği için bu görevden alınmış ve yerine von Hindenburg getirilmişti. Bu yüzden von Falkenhayn şimdi parlak bir doğu seferiyle itibarını yeniden kazanmak isteğindeydi. Yıldırım Orduları grubunun çekirdeği Türklerin 7. ordusuydu ve bunun komutası da başkası yokmuş gibi Mustafa Kemal'e verildi. Yaveri bu atanmayı bildiren telgrafı getirdiği zaman Mustafa Kemal uykudaydı. Yatağında doğrularak telgrafı okudu ve sonra yaverinin sorusuna karşılık, "Evet," dedi, "elbette kabul ediyorum ama sizin düşündüğünüz sebeplerden değil." Kaba bir işaret yaptı. Sadece bu Alman generalinin Bağdat'a karşı kanlı bir saldırıya girişmesini önlemek için. Mustafa Kemal Bağdat'ın geri alınmasının düşman eline geçmesi nasıl önlenememişse aynı nedenlerden dolayı mümkün olmadığını biliyordu. Çöldeki ulaştırma sisteminin kötülüğü, demir yolundaki kesintiler, trenler için yakıt bulunamaması, Fırat Nehri üzerinde taşıt olmayışı. Dipnot, trenleri işletmek için yakıt olarak pamuk tohumu, zeytin dalı, asma kütüğü, meyan kökü, hatta deve tezeyi kullanılıyordu. Von Falkenhayn'ın ne memleketin iklim ve koşulları ne de halkı hakkında bilgisi vardı. Buraları daha iyi bilen yurttaşlarına, yani Alman askeri heyetindeki subaylara da akıl danışmıyordu. Zorbalık taslayan, inatçı, patavatsız bir adamdı ve çok geçmeden çevresinde herkese aleyhine döndürmüştü. Yalnız Enver Paşa bunların dışındaydı. Alman Mareşali her nedense bütün Türklerin satın alınabileceğini sanıyordu. Mustafa Kemal'e de rüşvet teklif etmek akılsızlığını gösterdi. Subaylarından biriyle ona hediye olarak zarif küçük kutular yolladı. Kutular açılınca içinden altın çıktı. Bu komik mizansenle için içine alay eden Mustafa Kemal, altınların ordu giderlerine karşılık gönderildiğini sanmış gibi davrandı ve ordu mutemetliğine yatırılmasını söyledi. Alman subayı sıkıla sıkıla amacının bu olmadığını anlattı. O zaman Mustafa Kemal ona parayı saydırttı, karşılığında bir de makbuz yazdı. Subay bunu istemeye istemeye aldı. Mustafa Kemal de altınları yine makbuz karşılığında veznedara teslim etti.